Ayrım 29, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 346. Muson rüzgarları yavaş yavaş dindi. Böylece yolcular mevsimlerin arasındaki büyük durgunluğun pençesinde aylar geçirdiler. Neden sonra palmiyelerin yaprakları kıpırdamaya, bulutlar da gökte geldikleri yoldan geri dönerek karşıt yöne ilerlemeye başladı. Pruva güvertesinde otururlarken Alf Wilson Tom'a, "Bu güçlü iki rüzgar Hint okyanusunun büyük mucizesidir," dedi. Hal'in ısrarı üzerine her gün Arapça konuşarak alıştırma yapıyorlardı. Tom Arapçanın kardeşini ararken çok işine yarayacağını biliyordu. Alf devam etti. Kasım'dan Nisan'a kadar kuzeydoğudan esen bu rüzgarlara Araplar Kaskazi der. Nisan'la Kasım arasında ters dönerek güneydoğudan esen rüzgarlara da Araplar Kusi derler. Kaptan Edward Anderson'ı bir başka rüzgarlı günün pırıl pırıl şafağında Fleur de la Mar'a getiren Kusi olmuştu. Filodaki öbür gemilerin mürettebatı serenlerin üstünden ve küpeştelerden alkış tutarken Anderson Yeoman of York'u mercan kayalığının içindeki geçitten geçirdi ve Seraph'ın yanında demir attı. Gemi henüz durmuştu ki Tom Anderson'ı babasını görmeye getirmesi için uzun kayığı yolladı. Edward Anderson geminin merdivenini çıkarken kendinden ve başarılarından fazlasıyla hoşnut görünüyordu. Ama ilk iş olarak Hal Courtney'in sağlık durumunu sordu. Tom, babam aldığı yaraların etkisini atlatmış sayılır diye yalan söyledi. İlginize çok teşekkür ederim Kaptan Anderson. Ardından Anderson'ı kıç kamerasına götürdü. Tom, ranzadaki çarşafların yıkanıp ütülenmesini, Hal'in saçlarının da cerrahın yardımcısı tarafından kırpılıp taranmasını sağlamıştı. Yastıklara abanarak oturan adamcağız gerçekte olduğundan daha sağlıklı görünüyordu. Anderson, sizi bu kadar iyi durumda gördüğüme şükrediyorum Sir Henry diyerek Hal'in işaret ettiği ranzanın yanındaki sandalyeye oturdu. Tom ikisine de birer kadeh Madeira şarabı ikram etti. İnce ayaklı kadehi Hal'e uzatırken sizi Kaptan Anderson'la baş başa bırakmamı ister misiniz baba diye sordu. Hal tabii ki hayır dedikten sonra Anderson'a döndü. Ben hastayken kumandayı oğluma bıraktım. Tom şaşırdı. Terfi ilk kez söz konusu oluyordu. Ama Anderson herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Oğlunuzla gururlandığınıza eminim Sir Henry. Bu adadaki işlerimizden yeterince söz ettik. Hal doğrulup oturmaya kalkıştıysa da acı bir bıçak gibi yüreğine saplandı. Yüzünü buruşturarak yine yastıklarının üstüne çöktü. Ayrılmamızdan sonraki maceralarınız hakkındaki raporunuzu dinlemeye sabırsızlanıyorum. Bütün haberlerim iyi. Anderson konuşmaya dünden razıydı. Ceylan'a kadarki yolculuk pürüzsüz geçti. Bu arada tutsakların sadece bir düzine kadarı öldü. Colombo'daki Hollandalı vali çok nazik davrandı. Alışveriş konusunda da fazlasıyla hevesliydi. Anlaşıldığına göre zamanlamamız mükemmeldi. Barakalarındaki bir çiçek salgınında köle nüfusları yarı yarıya azalmış. Bu durumu Allah'tan ki önceden öğrenmiş olduğumdan onunla çok tatmin edici bir fiyat üzerinde anlaşmaya vardım. Ne kadar bir fiyat üzerinde? Adam başı 37 sterline. Anderson kendinden çok hoşnut gözüküyordu. Kutlarım Kaptan Anderson. Hal adamın elini sıkmak için uzandı. Bu beklediğimiz fiyatın çok üstünde. İyi haberler burada bitmiyor. Anderson hafif bir kahkaha attı. Çiçek salgınıyla El Auf'un bu okyanustaki fetihleri, Van Groot'un son 2 yılın tarçın rekoltesinin en büyük kısmını yollayamadığı anlamına geliyor. Ambarları ağzına kadar doluydu. Anderson burada Hal'e göz kırptı. Amsterdam'daki Vok bankacılarına bir senet götürmektense gemimi bu kırılmış fiyatlarda alınmış tarçın çuvallarıyla doldurdum. Londra'ya vardığımızda yatırımımızın katlanmış olacağına eminim. Sağduyunuzu ve işgüzarlığınızı yine övmek durumundayım. Anderson'ın haberleri belli ki Hal'i sevindirmişti. Tom babasının yaralandığından beri hiç bu denli enerjik ve neşeli gördüğünü anımsamıyordu. Ümit burnu yönünde rüzgarlar yolculuk için çok elverişli dedi. Siz Yeoman'ı hazır eder etmez yola çıkmalıyız Kaptan Anderson. Bu ne zaman mümkün olur? Mürettebatım içinde birkaç iskorbüt olayı var ama artık limanda olduğumuza göre adamların hızla iyileşmelerinden umutluyum. Sadece su fıçılarımın doldurulmasını ve bir Hindistan cevizi yükü almaya ihtiyacım var. Hafta içinde yola çıkmaya hazır olurum. 4 gün sonra filo demir alarak birbiri ardına geçitten geçtiler. Açık denize çıkar çıkmaz hepsi yelkenleri fora ettiler ve güneye yöneldiler. Mozambik boğazından geçerek Afrika anakarasının güney ucuna doğru yol alacaklardı. İlk birkaç hafta boyunca hava iyi gitti. Rüzgarlar da gemilerin seyrine elverişliydi. Denizin taze havası ve Seraf'ın hafif sallantısı Hal'in sağlığına iyi gelmişti. Her gün Tom'u St. George ve Kutsal Kase tarikatının ritüellerine çalıştırmaya vakit harcıyor, onu şövalyeliğe hazırlıyor ve oğlunun gösterdiği ilerlemeye seviniyordu. Tom birinci haftanın sonunda kıç üstü güvertesinin rüzgar üstüne bir gündüz yatağı koydurdu ve rüzgarla güneşi yüzünde hissetmesi için babasını oraya taşıttı. Tom geminin idaresi konusunda tam sorumluluk üstlenmekle beraber her gün babasıyla birlikte olmaya zaman ayırıyordu. O günlerde babasıyla her zamankinden de fazla yakınlaştığını hissediyordu. Konuşmaları çok kez Dorian'ı ve onu kurtarma planlarını kapsıyordu. Guy'ı ve Caroline Beatty ile evliliğini yalnız bir kere tartıştılar. Tom babasının kendisiyle yetişkin bir erkekmiş gibi konuşmasına şaşıyordu. "Çocuğun Guy'ın değil de senin olabileceğini takdir ediyorsun, öyle değil mi Tom?" "Bunu ben de düşünmedim değil." Tom ne kadar sıkıldığını belli etmeyerek babası kadar açık konuşmuştu. "Hal ikiz kardeşini kendine düşman etmiş olmandan korkuyorum," dedi. "Guy'dan sakın. Kendisine verilen bir zararı bağışlamaz. Nefret etme yeteneği ise sonsuz." "Bir daha karşılaşacağımızı sanmıyorum. O Hindistan'da, bense okyanusların öbür ucunda olacağım." "Kader bazen bize pek tatsız oyunlar oynar Tom. Okyanuslar ise sandığın kadar geniş olmayabilir." Filo güney yönünde gideceği kadar gittikten sonra 43 derece güney enleminde Ümit Burnu'nun ucunda karaya yaklaşmak üzere batıya döndü. Çok geçmeden okyanusun dalgalarının Afrika kıyılarının yarlarını dövdüğünü gördüler. Hal daha o gün Tom'u kıç kamerasına çağırdı ve terfinin geminin seyir defterine geçirilmiş olan kaydını gösterdi. "Bu sana duyduğum güvenin bir göstergesi olmaktan başka ganimetten bir subay payı alacağın anlamına da geliyor. Bu miktar ise 1000 İngiliz sterlini olabilir."
"Teşekkür ederim baba."
"Senin için gücümün çok ötesinde olan pek çok şey yapmak isterdim. William benim büyük oğlum, bunun ne anlama geldiğini biliyorsun, her şey onun olacak."
"Benim için tasalanma baba, ben hayatta kendi yolumu çizebilirim."
"Bundan şüphem yok." Hal gülümseyerek Tom'un kolunu tuttu. Fleur de Lamar'dan ayrıldıkları zamandan daha kuvvetliydi. Tom babasının parmaklarının gücünü hissedebiliyordu. Güneşten şimdi yanaklarına renk de gelmişti. "Belki de Ümit Burnu'nu rotamızı kuzeye çevirdiğimiz için düşüncelerimde Highville'da döndüm. Ağabeyinden nefret etme Tom."
"Nefret eden ben değilim. Asıl Karabili benden nefret ediyor."
"Bu küçültücü at ona karşı gerçek duygularını ele veriyor ama ben öldükten sonra o ailemizin başı olacak. Bu nedenle senin saygını ve bağlılığını hak ediyor."
"Saygı ve bağlılığını talep edilmesi değil, kazanılması gerektiğini bana öğreten sensin baba."
Ümit Burnu'ndaki küçük Hollanda yerleşim yerinin açığında demir attılar. Geminin taze sebze ve et ihtiyaçlarını sağlarken kıyıdaki Hollanda yönetimi tarafından rahatsız edilmediler. Hafta içinde yine kuzey yönünde yelken açmışlardı. Ne çare ki gemi Atlantik Okyanusu'na girince suların karakteri değişti. Onunla birlikte Hal'in sağlığı da bozuldu. Kapın dalgaları, aralarında derin vadiler olan gri renkli yarlar, ordu gibi üzerlerine yürümeye, Filo'yu gece ve gündüz demeden dövmeye başlamıştı. Deniz gemilerin provalarının başında haykırıyor, güvertelerdeki tüm zayıf taban tahtalarını ve donanımları koparıp götürüyordu. Rüzgarın uluması bir kurt sürüsünün ulumasıydı. Saldırı ise acımasız ve aralıksızdı. Hal her gün biraz daha zayıf düşüyordu. Tom fırtınalı bir sabah babasının kamerasına girince onu ateşlenmiş bir halde ter içinde buldu. Havada yabancısı olmadığı çürüme kokusu burnuna dolunca yüzünü buruşturdu. Üstündeki örtüleri kaldırdığında beyaz ketenin üstünde her şeyi açıklayan sarı cerahat lekelerini gördü. Yukarıdaki nöbetçiye Doktor Reynolds'ı çağırması için seslendi. Doktor hemen yetişti. Hal'in sol bacağındaki sargıları açınca suratı asıldı. Bacağın kesik yeri korkunç derecede şişmiş, daha yeni kapanmış yaranın kenarları da mor bir renk almıştı ve cerahat sızdırıyordu.
"Korkarım yaranızda derinden gelen bir kokuşma var Sir Henry."
Doktor Reynolds cerahati koklayınca içini çekti. "Bir kangren kokusu alıyorum. Yarayı hemen yarmam lazım." Tom babasının omuzlarını sıkı sıkı kavrarken cerrah uzun bir neşterin ucunu yaranın ta derinlerine sapladı. Hal duyduğu müthiş acıdan kıvranıyor ve inliyordu.
Reynolds bıçağı çekince yaradan boşanan kanlı cerrahat, cerrahın yardımcısının kesik bacağın altında tuttuğu kasenin dibini doldurdu. ''Sanırım kötülüğü akıttık.'' Doktor cerrahatin miktarıyla renginden hoşnut görünüyordu. ''Hale ateşinizi düşürmek için şimdi de sizden kan alacağım.'' dedi. Yardımcısıyla birlikte Hal'in geceliğinin kolunu yukarı sıyırarak üst kolunu bir kayışla sıktılar. Hastanın dirseğinin iç yüzündeki toplar damarlar soluk derinin altında mavi iplere benziyordu. Reynolds neşterdeki kanla cerrahati koluna sürterek temizledi. Bıçağın ucunu baş parmağında denedikten sonra şiş toplar damara batırdı. Böylece koyu kırmızı renkli kanın madeni kasenin içine sızarak sarı cerrahatle karışmasını seyrettiler. ''Sanırım yarım litre yeter.'' diye mırıldandı. ''Kötü salgıyı artık akıttık sanırım. Çok iyi iş yaptığımıza eminim.'' Yolculuğun sonraki haftaları boyunca Hal'in sağlığı büyük dalgalanmalar gösterdi. Ranzasında günlerce soluk bir yüzle hareketsiz yatıyor, neredeyse ölecekmiş gibi görünüyordu. Sonra çarpıcı şekilde toparlanıyordu. Ekvatoru geçerlerken Tom sıcak güneşin tadını çıkarabilmesi için onu tekrar güverteye çıkarabildi. Hal evinden bahsediyor, Highfield'ın yeşil çayırlarına ve vahşi doğasına özlemini dile getiriyordu. Kütüphanesindeki kitaplar ve kağıtlardan da söz ediyordu. Dedenin ilk seyahatlerinin bütün seyir defterleri orada dedi. Ailenin denizcisi sen olduğuna ve William'ı nasılsa ilgilendirmeyeceklerine göre onları sana bırakabilirim Tom. Sir Francis'i düşünmek Hal'i yine hüzünlendirdi. ''Dedenin vücudu Highfield'da bizi bekliyor.'' dedi. Anderson onu Bombay'dan geri yollamıştı. ''Sir Francis'i küçük kilisenin mahzenindeki lahidenin içine koyacağız.'' Bu düşüncenin etkisiyle yüzü trajik bir anlam kazanmıştı. ''Tom, mahzende bana da bir yer hazırlatır mısın?'' dedi. ''Babamla ve sevdiğim üç kadınla birlikte yatmak isterim.'' ''Annen?'' devam edemeyerek sustu. ''Tom, o güne daha çok uzun zaman var baba.'' dedi. ''Yapılması gereken bir görevimiz olduğunu unutmayalım. Karşılıklı yemin etmiştik. Dorian'ı aramaya gitmemiz gerekiyor. Sen de iyileşmeli ve eskisi kadar güçlü olmalısın.'' Hal üzerine kara bir bulut gibi çöken melankoliden sıyrılmak için çaba sarf etti. ''Haklısın. Bu yüz ekşitmelerle yakınmaların bize bir yararı yok.'' Tom ona... ''Marangozlara senin için sağlam İngiliz meşesinden yeni bacaklar yaptırtıyorum. Daha Highfield'a varmadan seni ayağa kaldıracağız.'' diye açıkladı. Tom baş marangozu çağırttı. Ufak tefek galli henüz kabaca yontulmuş iki tahta bacağı Hal'e gösterdi. Sonra onunla Tom bacakları ölçüp Hal'in kesik bacaklarına oturtmaya giriştiler. Hal bu girişimlere ilgi gösteriyor, onlarla gülüyor, budalaca laflar ediyordu. ''Bari bu bacaklara birer de pusula takın ki dümen başında bana yardım olsun.'' Fakat marangoz gittikten sonra adamcağız yine karamsarlığın pençesine düştü. ''Bacaklarımdaki o kütüklerle korkarım hiç rahat edemeyeceğim. Ne yazık ki yalnız başına Dorian'ı aramaya gitmen gerekecek Tom.'' Oğlunun itirazını bastırmak için elini kaldırdı. ''Ama sözümden dönmeyeceğim. Sağlayabileceğim bütün yardımı sana vermeye hazırım.'' İki hafta sonra gemi 30 derece kuzey enlemindeki ve 60 derece batı boylamındaki hareketsiz Sargasso denizinin kıyısında kımıldamadan dururken Tom rutubetli sükunetin içinde babasının kamerasına indi ve onu ranzasında adeta ufalmış gibi buldu. Kafatasındaki parşömen sarısı derisiyle Tom'un atalarından birinin İskenderiye'ye yaptığı bir seyahatten getirdiği ve Highfield'daki kütüphanenin arka duvarlarından birine açık tabutunun içinde duran Mısır mumyasının yüzünü hatırlatıyordu. Tom Dr. Reynolds'ı çağırdı ve babasını onun eline bıraktı. Sonra kıç kamerasındaki atmosfere daha fazla dayanamayarak güverteye koştu ve sıcak havayı ciğerlerine çekti. ''Bu yolculuk hiç sona ermeyecek mi?'' diyerek inledi. ''Pek yakında eve varamazsak babam Highfield'ı bir daha göremeyecek. Ah bir rüzgar çıksa da yolumuza devam etsek.'' Ana direk çarmıklarına koştu ve tırmanmaya başlayarak ta ki direk şapkasına ulaşana dek durmadı. Orada asılı durup puslu ve silik kuzey ufkuna bakışını dikti. Sonra belindeki kınından kamayı çıkararak direğin tahtasına sapladı. Onu öylece orada bıraktı. Rüzgarı çağırmanın yolunun bu olduğunu Aboli ona öğretmişti. Islık çalmaya başlayarak bir şarkının melodisini tutturdu. Delikanlı bütün o sabah rüzgar için ıslık çaldı. Öyle olmadan kış tarafına gözü ilişti.
Denizin yüzeyi cilalanmış bir aynaya benziyor. Pürüzsüzlüğü sadece sarı sargasso yosunlarının yüzer kümeleri tarafından bozuluyordu. Derken parlak yüzeyde rüzgarın hızla onlara doğru gelen lacivert çizgisini fark etti.
Güverte, fırtına geliyor, tam kıçta.
Güvertedeki nöbetçilerin minik silüetlerinin yelkenlere rüzgara göre düzen vermek için iskotalara koştuklarını görüyordu. Fırtına göz açıp kapayana kadar Filo'nun dört gemisini pençesine aldı. Seraf hala öndeydi. Yeoman, Minotaur ve ağırbaşlı Lamp onu izliyordu. Rüzgar o andan itibaren hiç durmamacasına batıdan esti ve gece bile durmadı. Tom kamasını ana direğin tepesine saplı bırakmıştı. İlk gördükleri kara Skilly adaları oldu ve iki ayın içinde gördükleri ilk yelkenliği selamladılar. Üç kişilik bir mürettebatı olan üstü açık küçük bir balıkçı teknesiydi bu.
Tom, haberler nasıl diye onlara seslendi. 18 aydır hiçbir şeyden haberimiz yok.
Bağırarak verilen karşılık savaş oldu. Fransızlarla savaş var. Tom Edward Anderson'la öbür kaptanları acele bir savaş konseyi için Seraf'a davet etti. Böylesi tehlikeli bir yolculuğu tamamlayıp da vatan toprakları neredeyse ufukta görülecekken Fransız korsanlarına kurban gitmek trajik olurdu. Hal nispeten güçlü bir günündeydi. Zihni de tartışmalara katılmasına izin verecek kadar açık olduğundan Tom kaptanları kıç kamarasına bir araya getirdi.
Bir seçim yapmak durumundayız diye başladı. Plymouth'a yanaşabilir ya da Manş'ı geçerek Thames nehrinin ağzına doğru yol alabiliriz.
Anderson Plymouth'dan yanaydı ama Ned Tyler'la Alf Wilson Londra'ya gidilmesini istiyorlardı. Her biri fikrini açıkladıktan sonra konuşma sırası Tom'a geldi. Blackwall'a gelir gelmez yüklerimizi şirketin antrepolarına zaman kaybetmeden boşaltabiliriz. Mallarımız da birkaç günün içinde şirketin mezat salonlarında olur.
Tom böyle diyerek onayını almak ister gibi babasına baktı. Hal'in başını eğmesi üzerine devam etti.
Plymouth'a gidersek orada ne kadar kalacağımızı Allah bilir. Bana sorarsanız Fransız korsanlarını umursamayıp kuzeye yelken açalım.
Halde Tom haklı, yükümüzü ne kadar erken yerine teslim edebilirsek o kadar sevinirim diye atıldı.
Geminin topları dolu durumda ve Kolombirilerde çift gözcülerle Manş'ı geçtiler. Bundan sonraki günlerde bayrak çekmeyen fakat Fransız izlenimi veren yabancı yelkenliler gördüler. Tom gemilerin birbirine yaklaşması için bayrakla sinyal verdi. Yabancılar da tornistan ederek Fransa kıyılarının ufkun hemen ötesinde yer aldığı doğuya doğru uzaklaştılar. Şafaktan iki saat önce kuzeyde karanın ışığı göründü. Öğleye doğru Sheerness'ı geçmişlerdi. O kış gününün akşam karanlığında gemilerin dördü de şirketin nehirdeki doklarına bağlanmış bulunuyorlardı. Tom daha iskeleler uzatılmadan rıhtımda kendilerini bekleyen şirketin adamına ''Büyük ganimetle döndüğümüze Lord Childs'a bildirmeye birini yollayın. Hemen gelmeli.'' diye seslendi. Lord Childs'ın arabası gece yarısına iki saat kala yolu açan öncü iki atlının arkasından tersanenin kapılarından gümbür diyerek giriyordu. Arabacı atları dokun kıyısında durdurdu. Charles'a daha tekerlekler durmadan arabadan atladı. Seraf'ın iskelesinden paldır küldür geçerken yüzüne ateş basmış, peruğu da çarpılmıştı. Bir yandan da ağzını oynatıp duruyordu.
''Sen kimsin?'' diye Tom'a bağırdı. ''Sir Henry nerede?''
''Sir Henry'nin oğluyum, my lord. Thomas Courtney hizmetinizde.''
''Baban nerede, delikanlı?''
''Sizi aşağıda bekliyor, my lord.''
Charles kendi etrafına dönerek Minotaur'u işaret etti.
''Bu gemi neyin nesi? Doğu Hindistan şirketinin gemilerine benziyor ama olmadığını biliyorum.''
''O eski Minotaur'dur, Milord. Taze bir boya katmanının altında.''
''Minotaur ha? Demek onu korsanın elinden aldınız.''
Charles Tom'un yanıtını beklemedi.
''Ya ötesindeki gemi?''
Lord Lamb'i işaret etmişti.
''O gemi nedir?''
''Bu da bir başka ganimet, Milord. Çin çayı yüklü bir Hollanda gemisi.''
''Ağzından bal akıyor delikanlı. Ne kadar güzel haberler getirmişsiniz. Haydi şimdi beni babana götür.''
Hal kaptan koltuğunda oturmuş yaralarını gizlemek için dizlerini sarı bir örtüyle sarmıştı. Üstünde lacivert kadife bir pelerin vardı. St. George ve Kutsal Kase Tarikatı'nın altın ve elmaslı amblemi göğsünde ışıldıyordu. Yüzü son derece soluk, gözleri çukura kaçmış olmasına rağmen dimdik ve mağrur duruyordu.
Charles'ı gemimize hoş geldiniz Milord diye karşıladı. Ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Biraz rahatsızım da.
Charles onun elini yakaladı. Asıl siz hoş geldiniz Sir Henry. Başarılarınızı sizden duymaya sabırsızlanıyorum. Rıhtımda bağlı iki ganimeti gördüm. Oğlunuz getirdiğiniz yükler hakkında bana az çok fikir verdi.
Lütfen oturun. Hal yanındaki koltuğu işaret etti. Raporumun verilmesi biraz zaman alacak. Her şey kayıtlı ama giriştiğimiz sefer hakkında size yüz yüze bilgi vermek istiyorum.
Önce bir kadeh şarap. Tom'a gümüş bir tepsinin üstündeki kadehleri doldurmasını işaret etti.
Charles koltuğunda öne eğilerek öyküsüne başlayan Hal'e kulak verdi. Arada bir soru soruyorsa da Hal filodaki dört geminin yük manifestosunu yüksek sesle okurken hayranlıkla dinledi.
Hal en sonunda uzun okuma faslının gerektirdiği çabadan bitkin düşüp susunca Charles eğildi ve belgeleri onun elinden aldı. Her şeyi aç gözlülükle parlayan gözlerle uzun uzun inceledi. Sonunda başını kaldırdı.
Fransa ile savaş çıktığından beri çoğu ürünlerin fiyatı hemen hemen ikiye katlandı dedi. Ele geçirdiğiniz iki gemiyle birlikte bize getirdiğiniz ganimetin toplam değeri 5000 sterlini bulabilir. Şirketin yöneticileri size minnettar olacaklar.
Krallığımızın da size karşı görevini yerine getireceğini söylemekle sanırım Majesty'nin adına konuşmuş oluyorum. Hafta sona ermeden Dartmouth Baronu Henry Courtney olacaksınız.
Charles onu kaldırdı, kadehiyle selamladı. Sizi yollamakla doğru adamı seçtiğimi zaten biliyordum. Sağlığınıza ve refahınıza içebilir miyim?
Teşekkür ederim Milord, memnun olmanıza sevindim.
Memnun olmak mı? Charles gülmeye başladı. Becerikliliğinize, cesaretinize sevincimin, hayranlığımın ve şaşkınlığımın derecesini ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum.
Adam eğilip elini Hal'in dizinin üstüne koydu.
Birden yüzünde komik bir şaşkınlık ifadesi biçimlendi. Hal'in eksik bacaklarını el yordamıyla aradı.
Çok etkilendim Sir Henry.
Hal'in bedeninin alt kısmına baktı.
Aman tanrım, bacaklarınızı kaybetmişsiniz.
Hal donuk bir ifadeyle gülümsedi.
Evet milord, her şeyin bir bedeli vardır. Biz denizciler buna kasabın faturası deriz.
Sizi bu gemiden çıkarmalıyız. İyileşene dek Bombay konağında konuğum olacaksınız. Arabam rıhtımda. Londra'nın en iyi doktorlarını çağıracağım. Hiçbir şeyinizin eksik olmayacağına söz veriyorum.
Bombay konağına gelince Hal'in ilk yaptığı iş William'a bir not yazıp elde ettiği ganimetin ve pek yakında lordluğa yükseleceğinin haberini vermek oldu. Mektubun Devon'a ulaşması bir haftadan uzun sürdü.
William elinde mektubuyla atının hazırlanmasını emretti. Bir saat sonra at üstünde Highfield'ın kapılarından çıkmış, postahanlarında at değiştirerek Londra'ya doğru dört nala yol almaya başlamıştı.
Highfield'dan ayrıldıktan 5 gün sonra akşama doğru bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında Bombay konağının arazisine girdi. Kiralık atını ahırlarda bıraktı. Sonra iliklerine kadar ıslanmış ve çamura batmış halde konağın ana kapısından içeri girdi.
Yolunu kesen kahyayla uşakları bir kenara iterek ''Sir Henry Courtney'in büyük oğluyum'' dedi. ''Beni derhal babamın yanına götürün.''
Sekreterlerden biri adı duyar duymaz koşup geldi. Courtney adı son günlerde kentte fırtına etkisi yaratıyordu. Her gazetede Sir Henry Courtney'in Hint Okyanusu'ndaki serüvenleri ve başarıları hakkında sayfalar dolusu yazı vardı. Anlatılanların bazıları abartılı hayal ürünleriydi. Ama Hal bir dedikodu konusu olarak Fransa'daki son İngiliz zaferini bile gölgede bırakmıştı. Adı Londra'daki her meyhanede ve her kibar toplantıda herkesin dilindeydi. Heyecanı arttıran başka bir olayda sokaklarda dağıtılan el ilanlarında gemilerin yüküyle ele geçirilen ganimetlerin John şirketinin Leadenhall sokağındaki merkezinde açık arttırmayla satılacağının bildirilmesi ve bunların açık denizlerde bir düşmandan koparılan en zengin hazineler olarak reklam edilmesiydi.
Filo'nun gelişini izleyen günlerde John şirketinin esas adı olan Hindistan'da ticaret yapan İngiliz Tüccarları Birleşik Şirketi'nin hisseleri %15 oranında değer kazandı. Kumpanya son 5 yıl içinde %25'lik bir yıllık kar hissesi ödemişti. Fakat bu muazzam hazinenin dağıtılma beklentisi hisseleri duyulmamış zirvelere fırlatmıştı.
Sekreter William'ı ''Tanrı'ya şükür geldiniz efendim'' diyerek karşıladı. ''Babanız her gün sizi soruyordur. Lütfen beni izleyin.''
Adam ardından William'ı kavisli geniş mermer merdivenden yukarı çıkardı. Birinci katın sahanlığına vardıklarında William Lord Charles'ın dedesinin Holbein tarafından yapılmış dev portresinin altında durdu. Ve merdivenden kendisine doğru inen iki kişiye baktı. Adamlardan genç olana bakışı takılınca kaşları çatıldı ve kara gözlerinde garip bir parıltı belirdi.
''Hoş geldin kardeşim.
Görünüşe bakılırsa dualarım kabul olunmadı ve sen başıma bela olmak için geri döndün. Sen ve o devasa kara vahşi. Böyle derken Aboli'ye bakıyordu. Tom merdiven sahanlığında William'ın karşısında durdu. Şimdi ağabeyinden 2,5-3 santim daha uzundu. William'ı çamurlu çizmelerinden küstah ifadeli yüzüne kadar tepeden tırnağa süzerek soğuk bir ifadeyle gülümsedi. ''Sevgi dolu sözlerin beni çok etkiledi.'' dedi. ''Duygularına aynen karşılık verdiğimi bilmeni isterim.'' William belli etmemesine rağmen yılların Tom'da yaptığı değişikliklere şaşırmıştı. Delikanlı sertleşmiş, uzamış ve özgüven kazanmıştı. Yabana atılmayacak bir erkek de artık. ''Bu hoş görüşmeye herhalde ileride devam etme fırsatını buluruz.'' William bu kadar konuşmanın yeterli olduğunu anlatmak ister gibi başını eğdi. Devam etti. ''Ama şimdi ailenin ilk oğlu olarak babamızla görüşülecek işlerimiz var.'' Tom, William'ın yaşça büyük oluşunu iğneli bir dille gündeme getirişine duymamış gibi davranmasına rağmen fena halde bozulmuştu. Kenara çekilerek hafifçe eğildi. ''Hizmetkarınızım ağabey.'' William hızla onun yanından geçti ve arkasına bakmaya tenezzül etmeden konağın uzun portre galerisine ulaştı. Sekreter onu koridorun sonuna götürdü ve bastonuyla çift kanatlı kapıyı hafifçe vurdu. Kapı hemen açıldı. William da bunun öbür tarafındaki lüks yatak odasına girdi. Siyahlar giymiş 4 cerrah bir platform üstündeki kolonlu dev yatağın etrafında toplanmışlardı. William giysilerinin üstündeki eski kan lekelerinden mesleklerini tahmin etmişti. O yaklaşınca kenara çekilerek ona yol açtılar. Yastıkların üstünde yatan vücudu görünce William durakladı. Plymouth limanından hareket ederken gördüğü güçlü kuvvetli adam hala gözlerinin önündeydi. Ak sakallı, kafası tıraşlı ve acıdan yüzü çökmüş bu kırılgan ihtiyar aynı adam olamazdı. ''Hal gelmen için Tanrı'ya dua ettim.'' diye fısıldadı. ''Gel beni öp William.'' William hemen yatağın yanına koştu. Yere diz çökerek dudaklarını babasının soluk yanağına dayadı. ''Hayatını bağışladığı ve yaralarını iyileştirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum.'' Gerçek duygularını maskeleyen sözde içten ve neşeli bir tavırla konuşmuştu. Aslında ölüyor diye düşünüyordu. Sevinçle paniğin birbirine karıştığı bir duygunun pençesindeydi. Malikane neredeyse benim sayılır. Yaptığı seferler sayesinde elde ettiği şu meşhur hazine de öyle. İşlemeli örtünün üstünde duran kemikli soğuk eli avucuna alarak ''Umarım göründüğünüz kadar iyisinizdir.'' dedi. Bir yandan da ''Tanrım, ihtiyar korsan törenden önce ölürse lordluk elden gider. Belimde soyluluk kemeri olmazsa o soysuzlardan çaldığı bu büyük servetin tadı kalmaz.'' diye aklından geçiriyordu. ''Sen sevecen, mükemmel bir oğulsun William. Ama şimdiden benim için ağlama. Bu tabut doldurucular bile,'' Hal yatağın etrafını çeviren ünlü 4 cerrahı işaret etti. ''Beni kolay kolay gömemeyecekler.'' Zorlukla duyurabildiği gülüşü geniş odada kulağa pek cansız geldi. Doktorların hiçbiri gülümsemedi. ''William, başarılarınızın bana yaşattığı gurur size karşı sevgimi bir kat daha arttırdı baba.'' dedi. ''Lordlar kamerasında ne zaman yerinizi alacaksınız?'' Hal birkaç gün sonra diye yanıt verdi. En büyük oğlum olarak da sen onurlandırılmamı seyretmek için orada bulunacaksın. Doktorlardan biri Sir Henry diye konuşmayı böldü. Sağlık durumunuz sebebiyle Lordlar kamerasını ziyaret etmenizin akıllıca olacağını sanmıyoruz. Ciddi kaygılarımız var. William yerinden fırladı ve daha konuşmasını bitiremeden doktorun tepesine dikildi. ''Saçmalamayın dostum. Babamın majestelerinin çağrısına cevap vermek için yeterince güçlü olduğunu görmemek için kör olmak gerekir. Ben de zaten bir an bile yanından ayrılmayacağım. Her ihtiyacına bizzat kendim koşacağım.'' 5 gün sonra hizmetkarlar Hal'i bir sedye ile aşağı indirdiler. William da endişeli bir tavırla yanındaydı. Lord Childs'ın arabası kapının önünde harekete hazır bekliyor, Tom'la Aboli de arabaya eşlik edecek atlıların ötesinde duruyorlardı. Uşaklar sedyeyi arabanın yanında yere bıraktı. Bundan sonra ne yapılacağı konusunda kimse emin olmadığı için kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Tom ağabeyini iterek hemen ileri atıldı ve doktorlara müdahale fırsatı vermeden babasını kolaylıkla kaldırdı ve arabaya girdi. Hal'i arabaya yerleştirip kürk örtüyle üstünü örterken, ''Yaptığınız akıl işi değil baba, bu araba yolculuğuyla sağlığınızı gereksiz yere zorluyorsunuz.'' diye fısıldadı. ''Kral yakında Fransa'da savaşa gidebilir. Bundan sonra da İngiltere'ye ne zaman döneceğini Tanrı bilir.'' ''Tom, şu halde Aboli ile benim de sizinle gelmemiz gerekir.'' direti bekledi. ''Ama William bunu yasakladı.''
William benimle ilgilenir. Hal pırıl pırıl kürkü omuzlarının üstüne çekti. Sen burada Walsh'la kalıp açık arttırmada çıkarlarımızla ilgilenmelisin. Sana büyük güvenim var Tom.
Tom babasının asıl amacının onu üvey kardeşiyle bir araya getirmemek olduğunu biliyordu.
Siz nasıl isterseniz baba diyerek boyun eğdi.
Lordlar kamerasındaki işimiz bitip satışlar yapılınca Highville'da dönerek Dorian'ı kurtarmak için plan yapabiliriz.
Tom, döndüğünüz zaman beni burada bulacaksınız diye söz vererek arabadan indi. Bu kez William arabaya binip babasının yanına yerleşti. Arabacı atları kırbaçladı ve araba malikanenin kapılarından çıktı.
Tom Aboli'ye döndü. Karabile'nin onu bu kemik çalkalayıcısının içinde sürüklemesi yeterince kötü. Ancak Highville'da dönüşte buna izin vermeyeceğim. Bu bozuk yollarda Devon'a yapacağımız yolculuk onu öldürür. Onu gemiyle Plymouth'a götürmeliyiz. Deniz ona daha yumuşak davranır. Biz de bakmak için yanında oluruz.
Aboli, bir gemin yok ki Klebe. Seraf'la Minotaur John şirketinin malı diye onu hatırlattı.
O zaman başka bir gemiyi kiralamaya çalışırız.
Maaşla Fransız korsanları var.
Ufak ve kullanışlı bir tekne buluruz. İlgilerini uyandırmayacak kadar ufak ve bizi kovalamaya karar verirlerse ellerinden kurtulmamıza yetecek kadar hızlı olacak bir tekne.
Aboli, galiba öyle bir teknenin sahibini tanıyorum diye düşünceli bir tavırla belirtip ekledi.
Tabii bizim yokluğumuzda durumlar değişmediyse.
29. ayrımın sonu. Sayfa 358.